Ayrım 34, sayfa 245. 35. Müdür Leo Fischer ve yetersiz neden ilkesi. Tam o anda Ulrich'in düşüncelerinin akışı ansızın ona hitap eden bir tanıdık tarafından kesildi. Bu tanıdık aynı gün sabah evinden çıkmazdan önce evrak çantasını açtığında gözden uzak bir bölmede Kont Leinsdorf tarafından gönderilmiş olan ve sağlıklı iş adamı mantığı yüksek çevrelerden kaynaklanan vatan uğruna düzenlenen eylemlere sıcak bakmadığı için uzunca bir zamandır yanıtlamayı unuttuğu bir genelge bulmuş ve nahoş bir şaşkınlığa uğramıştı. Yaş bir iş demiş olmalıydı herhalde altında kendi kendine. Ama herkesin içinde söylediği asla bu olmamalıydı. Gel gelelim, belleklerde hep görüle geldiği gibi onun belleği de ona kötü bir oyun oynamıştı. Ve düşünülerek verilmiş bir kararı bekleyecek yerde rastladığı İlk duygusal ve resmiyetle elintisiz buyruğa boyun eğip asıl konuyu ihmal etmişti. Bu nedenle yazıyı tekrar açıp okuduğunda daha önce hiç dikkat etmediği halde şimdi son derece nahoş bulduğu bir şeyle karşılaşmıştı. Aslında yalnızca bir ifadeydi bu. Genelgenin çok değişik yerlerinde hep yinelenen küçük bir sözcüktü. Ama bu tek sözcük elinde evrak çantasıyla kerli ferli görünen adama evden çıkmazdan önce kararsızlık dakikalarına mal olmuştu. Ve sözcük şuydu: hakiki. Müdür Fischer, çünkü adı buydu, Lloyd Bankası'ndan müdür Leo Fischer'di. Aslında yalnızca ticari mümessildi. Ama müdür unvanını taşıyordu. Ki Ulrich kendini onun daha eskiden tanıştığı, daha genç bir arkadaşı diye nitelendirebilirdi. Ve son ziyareti sırasında kızı Gerda ile epey arkadaşlık etmiş. Ancak dönüşünden bu yana Gerda'nın ziyaretine yalnızca bir kez gitmişti. Müdür Fischer, ekselanslarını, parasını çalıştıran ve zamanın yöntemlerini ayak uyduran bir adam olarak tanırdı. Dahası belleğindeki kayıtları gözden geçirdiğinde onu ticari yaşamdaki deyişle çok önemli bir adam sıfatıyla tanımıştı. Çünkü Lloyd Bankası Kont Leinsdorf'un borsa işlerini yaptırdığı kurumlardan biriydi. Bundan ötürü Leo Fischer, ekselanslarının seçkin bir çevreye yönelttiği ve onları büyük ve ortak bir işe hazır olmaya çağıran böyle bir davete karşı gösterdiği ihmalkarlığı anlayamıyordu. Kendisi aslında çok özel ve sonradan belirtilecek koşullardan ötürü bu çevreye alınmıştı. Ve Ulrich'i daha görür görmez üstüne atılmış olmasının nedeni de işte bütün bunlardı. Ulrich'in bu meseleyle üstelik de üst düzeyde ilgili olduğunu öğrenmişti. Bu, daha doğru olduğu ortaya çıkmazdan önce ona tam isabet kaydeden anlaşılmaz ama ender rastlandığı da söylenemeyecek dedikodulardan biriydi. Ve hakiki vatan sevgisinden, hakiki ilerlemeden ve hakiki Avusturya'dan ne anladığına ilişkin üç soruyu tabanca gibi Ulrich'in göğsüne dayayıvermişti. Atmosferinden zorla sıyrılan, fakat bu atmosferi yine de sürdüren Ulrich, Fischer ile her zaman konuştuğu şekilde karşılık verdi. YNI'yi anlıyorum. YNI, müdür Fischer harfleri uslu uslu yineledi. Ve bu kez aklına bir şaka yapıldığı gelmedi. Çünkü o zamanlar, bugünkü kadar çok olmamalarına karşın, bu türden kısaltmalar kartellerce ve lider kuruluşlarca kullanılmakta, ayrıca da güven aşılamaktaydılar. Ama sonra Fischer yine de şöyle demekten kendini alamadı. Lütfen şaka yapmayı bırakın. Acelem var ve bir toplantıya yetişmek zorundayım. Yetersiz neden ilkesi diye yineledi Ulrich. Siz bir filozofsunuz ve yeterli neden ilkesinden ne anlaşıldığını herhalde bilirsiniz. İnsan bu konuda yalnızca kendisi için bir istisna tanır. Gerçek yaşamımızda, yani bununla kişisel yaşamımızı kastediyorum ve resmi tarihsel yaşamımızda olup bitenler aslında hep doğru dürüst bir nedene dayanmayanlardır. Leo Fischer yanıt verip vermeme konusunda bir kararsızlık geçirdi. Lloyd Bankası'ndan müdür Leo Fischer felsefe yapmayı severdi. Pratik mesleklerde böyle insanlara hala rastlanıyor ama Leo Fischer'in işi gerçekten aceleydi. Bu nedenle şöyle karşılık verdi. Beni anlamak istemiyorsunuz. Ben ilerlemenin ne olduğunu biliyorum. Avusturya'nın ne olduğunu biliyorum ve herhalde vatanın ne olduğunu da biliyorum. Buna karşılık belgede hakiki vatan sevgisinin, hakiki Avusturya'nın ve hakiki ilerlemenin ne olduğunu kafamda yeterince doğru canlandıramıyorum. Ve şimdi size sorduğum da bu. Peki, bir enzimin veya bir katalizatörün ne olduğunu bilir misiniz? Leo Fischer hayır anlamında elini kaldırmakla yetindi. Bunlar maddi bir katkısı bulunmayan fakat olayları harekete geçiren şeylerdir. Hakiki inanç, hakiki ahlak ve hakiki felsefe diye bir şeyin hiçbir zaman olmadığını tarihten bilmeniz gerekir. Ama bunlar yüzünden alevlenen savaşlar, alçaklıklar ve nefretler yine de dünyayı korkunç bir hale getirmiştir. Şimdi sırası değil diye yalvardı Fischer ve içten bir insanı oynamaya çalıştı. Bakın dinleyin, bu borsadaki işimle ilgili ve Kont Leinsdorf'un asıl niyetini bilmek isterdim. Bu hakiki sözcüğüyle ne demek istemiş olabilir? Size yemin ederim ki diye karşılık verdi Ulrich. Bu hakikinin ne olduğunu ne ben bilebilirim ne de başka birisi. Ama bunun gerçekleştirilmesinin an meselesi olduğunu size garanti edebilirim. Müdür Leo Fischer, siz bir kliniksiniz dedi ve hızla yürümeye davrandı. Ama daha ilk adımdan sonra bir kez daha geriye dönüp söylediğini düzeltti. Daha kısa süre önce Gerda'ya isteseydiniz çok büyük bir diplomat olabileceğinizi söyledim. Umarım arayı fazla uzatmadan yine ziyaretimize gelirsiniz. 36. Yukarıda anılan ilke sayesinde paralel eylem daha ne olduğu bilinmeden somutlaşır. Lloyd Bankası'ndan müdür Leo Fischer, savaştan önce bütün banka müdürlerinin yaptıkları gibi ilerlemeye inanıyordu. Alanında becerikli bir adam olduğu için insanın ancak çok iyi anladığı bir konuda rahatça üstüne oynayabileceği bir fikre sahip olabileceğini elbette bilirdi. Faaliyet alanlarının olağanüstü yaygınlığı insanın başka alanlara da yayılmasına olanak tanımaz. Bu yüzden becerikli ve çalışkan kişiler kendi en dar anlamdaki uzmanlık alanlarının dışında dışarıdan gelen bir baskı algıladıklarında hemen feda edemeyecekleri inançlara sahip değildirler. Neredeyse bu kişilerin dürüstlükten ötürü düşündüklerinden farklı davranmak zorunda kaldıkları bile söylenebilir. Örneğin müdür Fischer, hakiki vatan sevgisi ve hakiki Avusturya dendiğinde zihninde hiçbir şey canlandıramıyordu. Buna karşılık hakiki ilerlemeye ilişkin kişisel bir düşüncesi vardı ve bunun Kont Leinsdorf'un düşüncesinden farklı olduğu kesindi. Rehin, hisse senetleri ve tahvil işlerinden ya da kendisine bağlı başkaca konulardan yorgun düşen, tek dinlenme aracı haftada bir operada bir koltuk olan müdür Fischer, her şeyde kendi bankasının ilerlemekte olan karlılığının çizdiği görüntüye benzemesi gereken bir ilerlemeye inanmaktaydı. Gel gelelim Kont Leinsdorf, bunu da daha iyi biliyormuş gibi yapıp Leo Fischer'in vicdanını etkilemeye başlayınca, Leo Fischer insanın rehin ve menkul kıymetlerinin dışında bu işlerde asla emin olamayacağını hissetti ve bilinemezlik bir yana fırsatı kaçırmamakta gerektiğinden normal bir sohbet sırasında genel müdürüne öylesine bu konu hakkında ne düşündüğünü sormaya karar verdi. Fakat Leo Fischer bunu yaptığında genel müdür tamamen benzer nedenlerden ötürü daha önce Merkez Bankası'nın guvernörüyle konuşmuş ve konuyu bütünüyle öğrenmiş bulunuyordu. Çünkü yalnızca Lloyd Bankası'nın genel müdürü değil ama doğal olarak Merkez Bankası'nın guvernörü de Kont Leinsdorf'tan bir davetiye almıştı ve yalnızca bir servis yöneticisi olan Leo Fischer kendi davetiyesini sadece ve sadece yüksek bürokrasiden gelen ve bunu gerek toplumsal ilişkilerinde gerekse Leo ile ev hayatı çevresinde yaptığı tartışmalarda asla unutmayan karısının aile ilişkilerine borçluydu. Bu nedenle amiriyle paralel eylem üzerine konuştuğunda başını anlamlı bir ifadeyle sallamakla yetindi. Bu büyük iş demekti. Ama günün birinde yaş iş anlamını taşımış da olabilirdi. Hiçbir koşulda bir sakınca söz konusu değildi. Fakat işin yaş olduğu ortaya çıksaydı, Fischer karısı nedeniyle herhalde daha çok sevinç duyardı. Genel müdürün danıştığı Guvernör V. Mayer Balot'un kendisi ise şimdilik çok iyi bir izlenime sahipti. Kont Leinsdorf'un teşvikini aldığında o yüzden olmasa bile elbette aynanın önüne geçti ve orada frakın ve ince nişan zincirinin üzerinde burjuva sınıfından gelme bir bakanın düzgün yüzüyle karşılaştı. Bu yüzde paranın katılığı ancak gözlerin derinliğinde bir parça vardı. Rüzgarsız havadaki bayrakları andırırcasına aşağıya sarkan eller sanki yaşamları boyunca hiçbir zaman bankaya yeni girmiş birinin hesap işlemleri sırasındaki hızlı hareketleri yapmak zorunda kalmamış gibiydiler. Fazlasıyla bürokrat yetiştirilmiş, borsa oyunlarının dolanıp duran açgözlü ve vahşi köpekleriyle hemen hiçbir ortak yanı bulunmayan bu yüksek düzey maliyeci, önünde belirsiz fakat iyi dengeler üzerine kurulu olanaklar görmekteydi. Ve hemen o akşam Sanayiciler Kulübü'nde iki eski bakanla, Von Holzkopf ve Baron Wisniewski ile konuştuğunda bu kanısını pekiştirme fırsatını buldu. Bu beyler, iki siyasi bunalım arasındaki kısa süreli ve kendilerinin de yer aldıkları geçiş dönemi hükümeti gereksiz hale geldiğinde başka yüksek makamlara atanarak kızağa çekilmiş kişilerdi. Yaşamlarını devlete ve tahta hizmetle geçirmişler. Bu arada majestelerinin emrettiği durumlar dışında hiç öne çıkma isteği duymamışlardı. Büyük eylemin Almanya'ya karşı inceden inceye inileme anlamını taşıyacağı söylentisini duymuşlardı. Misyonlarının başarısızlığa uğramasından gerek önceki gerekse sonraki inançlarına göre ikili yapıdaki monarşinin politik yaşamını daha o zamanlar Avrupa için bulaşıcı bir mikrop kaynağına dönüştürmüş olan acınası manzaralar son derece karmaşık bir nitelik taşımaktaydı. Ama o zamanlar kendilerine bu yolda emir verildiğinde bu güçlükleri giderilebilir saydıkları gibi şimdi de Kont Leinsdorf'un teşvik ettiği yollarla bu bağlamda bir yerlere varılabileceği olasılığını dışlamak istemiyorlardı. Daha kesin söylemek gerekirse bir dönüm noktasının, bir görkemli yaşam belirtisinin dışarıya yönelik ve içerideki ilişkileri de olumlu etkileyecek bir çıkışın Kont Leinsdorf tarafından son derece isabetli biçimde dile getirilmiş istekler olduğunu ve örneğin iyi isteyen herkesin bunlara başvurması gerektiğini, bunlardan kaçınılamayacağını hissetmekteydiler. Yine de Holzkopf ve Wisniewski, devlet işlerinde bilgi ve deneyim sahibi insanlar olarak, üstelik kendilerinin de eylemin bundan sonraki gelişiminde herhangi bir rol için öngörüldüklerini varsaymakta haklı oldukları için bazı kavgalar hissetmeleri de bir olasılıktı. Öte yandan, yüzlüklerde yaşayan insanlar için eleştirel olmak ve uygun görmedikleri bir şeyi geri çevirmek kolaydır. Ama insan kendi hayat salıncağıyla 3000 metre yükseğe çıkmışsa eğer bazı şeyleri uygun bulmadı diye oradan kolayca inemez. Ve o çevrelerde insan gerçekten sadık olduğundan ve daha önce değinilen o burjuva yaşamı karşısındaki kargaşasındaki durumun aksine düşündüğünden farklı hareket etmekten hoşlanmadığından çoğu zaman bir konu üzerinde fazla düşünmemekle yetinmek zorundadır. Bu nedenle Gouverneur ve Mayer Balot'un konuya ilişkin olumlu izlenimi bu iki beyin açıklamalarıyla daha da güçlenmişti. Ve her ne kadar kendisi için ve mesleğinden ötürü belli ölçüde dikkatli olma eğilimindeyse de duydukları yine de bundan sonraki gelişimine gerek her koşulda gerekse bekleyerek katılacak bir konunun bulunduğu kararına varmasına yetmişti. Öte yandan paralel eylem o sıralarda henüz hiçbir varlık kazanmamıştı. Ve bu eylemin ne gibi bir varlık kazanacağını Kont Leinsdorf'un kendisi de bilmiyordu. Kesinlikle söylendiği gibi Kont'un aklına o ana kadar gelmiş tek belirli şey bir adlar dizisiydi. Ama bu da pek çok şey demekti. Çünkü böylece o anda daha herhangi biri konuya ilişkin nesnel bir düşünceye sahip olma gereksinimini duymazken ortada hazır kişilerden oluşma ve büyük bir bağlamı kapsayan bir ağ vardı. Ve herhalde asıl doğru sıranın bu sıra olduğu da iddia edilebilir. Çünkü önce çatalın ve bıçağın icat edilmesi gerekmiştir. Ve insanlık ancak ondan sonra doğru dürüst yemek yemesini öğrenmiştir. Kont Leinsdorf durumu böylece açıklıyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Lloyd. L L O Y D. Greda. G R E D A. Mayer Balot. M E I E R. B A L L O T. Holzkopf. H O L T Z K O P F. Baron Wisniewski. B A R O N. W E S N I E C Z K Y.